Maliye Politikası Blok 24. Sepete giren ürünler 2012 yılı için TÜFES sepetine eklenen ürün listesinde ayran 1 litre, katı meyve sıkacı, bulaşık deterjanı, bulaşık makinesi için tablet, araba yıkama ücreti, duş jili, otomobil 2000 cc, otoban geçiş ücreti 2012 yılında 12 çeşit ile temsil ediliyor. 2 yeni çeşit eklendi. Şehirler arası tren ücreti 2012 yılında 20 hat ile temsil ediliyor. 1 yeni hat eklendi. 4 hat çıktı. Uçak ücreti 2012 yılında 64 hat ile temsil ediliyor. 10 yeni hat eklendi. 1 hat çıktı. Cep telefonu görüşme ücreti 233 çeşit ile temsil ediliyor. 5 yeni çeşit eklendi. 1 çeşit çıktı. Özel televizyon aidatı 12 çeşit ile temsil ediliyor. 11 yeni çeşit eklendi. 5 çeşit çıktı. Magazin ve dergi 8 çeşit ile temsil ediliyor. 1 yeni çeşit eklendi. 1 çeşit çıktı. Bulunuyor. Sepetten çıkan ürünler. Sepetten 9 ürün çıkarılırken bu ürünler arasında da üzüm yaprağı, erkek palto, ampul, şeffaf çamaşır deterjanı, elde yıkama için enjektör, 5 cc'lik kamera, bilgisayar için ve cam, VCD, film, internet aylık ücreti, TET net çevirmeli, modem, ADSL yer alıyor. Bu arada TÜİK duyurusunda endekste 2012 yılı ana grup ve madde ağırlıkları da yer aldı. Kaynak: Hürriyet Gazetesi, 2 Şubat 2012 okuma parçası. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Merkez Bankası başkanları para arzının hızla artmasına ve enflasyona hiç de taraftar olmayan ihtiyatlı bireylerdir. Peki neden bunlar olmaktadır? Bu ya hükümetlerin işsizliği enflasyondan çok daha fazla önemsemesinden ya da siyasi olarak zayıf olmaları nedeniyle bütçe açıklarının oluşması ve bu açıkların da önünde sonunda para basarak finanse edilmesinden kaynaklanmaktadır. Esasen enflasyon hükümetlerin Merkez Bankası başkanlarına baskın çıkmasından kaynaklanmaktadır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ifadesi aslında Merkez Bankası'nın hükümetten bağımsız olmasını kastetmektedir. Bunun başarıldığını ve sıkı para politikasının genel olarak uygulandığını düşünelim. Kısa dönem açısından bu belki durgunluk yaratacaktır. Ancak uzun dönemde fiyat ve ücretler ayarlanacak ve ekonomi tam istihdam düzeyine dönecektir. Bu nedenle uzun dönemde tam istihdam çıktı düzeyi açısından bağımsız merkez bankaları reel çıktı düzeyini azaltmadan enflasyonu azaltabileceklerdir. Uzun dönemli dikey Phillips eğrisinin gösterdiği de budur. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, sıkı para politikaları ve düşük enflasyon için bir ön koşuldur. Harvard profesörleri olan Alberto Alesina ve Larry Summers'in bir makalesinden alınan aşağıdaki iki şekil, teorinin her iki öngörüsünün uygulamada da gerçekleştiğini, yani bağımsız bir merkez bankası olan ülkelerde enflasyonun düşük olduğunu ve bu ülkelerde uzun dönemde reel çıktı düzeyinin düşmediğini göstermektedir. C.J. Erome, J.6.O. İspanya, Yeni Zelanda, İtalya, Birleşik Krallık, O. Avusturya, O. Fransa, O. Norveç, İsveç, O. Danimarka, O. Japonya, O. Kanada, ABD, Belçika, J.O. Hollanda, O. İsviçre, O. Almanya, O. 1.01.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, O. Japonya, Avusturya, İspanya, O. Norveç, Kanada, İtalya, O. Fransa, Hollanda, T. Belçika, 0, Danimarka, Yeni Zelanda, İsveç, ABD, 0, O. Birleşik Krallık, İsviçre, İ. 1.1.1.1, R. 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, ortalama Merkez Bankası Bağımsızlık Endeksi 5, ünite enflasyon ve maliye politikası 107, kendimizi sınayalım yanıt anahtarı, birinci de yanıtınız yanlış ise enflasyonun nedenleri konusunu yeniden gözden geçiriniz, ikinci ve yanıtınız yanlış ise enflasyonun nedenleri konusunu yeniden gözden geçiriniz, üçüncü A yanıtınız yanlış ise enflasyonun etkileri konusunu yeniden gözden geçiriniz, dördüncü E yanıtınız yanlış ise enflasyonun nedenleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. de yanıtınız yanlış ise enflasyonla mücadele ve maliye politikası konusunu yeniden gözden geçiriniz. 6. c yanıtınız yanlış ise enflasyonla mücadele ve maliye politikası konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. a yanıtınız yanlış ise enflasyonla mücadele ve maliye politikası konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. d yanıtınız yanlış ise enflasyonla mücadele ve maliye politikası konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. E yanıtınız yanlış ise enflasyonla mücadele ve kamu harcamaları konusunu yeniden gözden geçiriniz. 10. E yanıtınız yanlış ise enflasyonla mücadele ve kamu borçlanması konusunu yeniden gözden geçiriniz. Sıra sizde yanıt anahtarı. Sıra sizde bir talep enflasyonunda toplam talebin toplam arzdan büyük olması durumu vardır. Yapısal enflasyonda ise toplam talebin aşırı artmasından çok üretimin yetersiz olması nedeniyle toplam arz toplam talebe eşit değildir. Üretimi kısıtlayan yapısal sorunlar giderilmedikçe enflasyon ortadan kalkmaz. Sıra sizde 2. Yatırımcılar hangi alana yatırım yapacaklarına karar verirken fiyat artışlarını da dikkate alırlar. Eğer bir malın fiyatı artıyorsa o mala yönelik talebin yüksek olduğu, dolayısıyla o alanda yapılacak yatırımın karlı olacağı beklenir. Enflasyonist bir dönemde tüm fiyatlar attığı için nispi fiyat değişimlerini fark etmek daha güç olur. Bu yüzden yatırımcılar, toplumun daha çok ihtiyaç duyduğu malları belirlemekte güçlük çekerler ve yanlış alanlara yatırım yapma ihtimalleri artar. Sıra sizde 3. Enflasyonist bir dönemde devletin aldığı borcun enflasyonla mücadele açısından yararlı olabilmesi için ekonomideki likiditeyi, diğer bir deyişle bireylerin satın alma güçlerini azaltabilmesi gerekmektedir. Eğer devlet kısa vadeli borçlanırsa borcun vadesi geldiğinde ekonomideki likidite yine artacaktır. Oysa uzun vadeli borçlanmada likidite çok daha uzun bir dönem boyunca azalmış olacaktır. Sıra sizde 4. Finansal serbestleşmeye giden ülkeler genellikle kısa vadeli sermaye girişini kolaylaştıran ekonomi politikaları izlerler. Bu durum ekonomi politikalarına getirilmiş bir kısıtlamadır. Ayrıca kısa vadeli sermaye girişine bağlı olarak finansal kırılganlığın artması ekonomik krizlere neden olabilmektedir. Böyle bir durumda da ekonomi politikaları istikrarı sağlamak amacına yönelik olmakta, ekonominin diğer sorunları dikkate alınamamaktadır. Bu üniteyi tamamladıktan sonra, durgunlukla mücadelede maliye politikasının işlevinin ne olduğunu açıklayabilecek, otomatik istikrar sağlayıcıların durgunlukla mücadelede arzulanan hareket yönünün ne olduğunu ifade edebilecek, genişletici maliye politikasında cari, yatırım ve transfer harcamaların farklı etkilerinin neler olduğunu karşılaştırabilecek, genişletici maliye politikasını destekleyici araçların neler olduğunu tanımlayabilecek, genişletici maliye politikası ile ekonomilerin yapısal konumları arasında nasıl bir ilişkinin söz konusu olduğunu değerlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Anahtar kavramlar durgunluk, işsizlik, gelire bağlı vergiler, gelirden bağımsız vergiler, tam çarpan etkisi, otonom yatırım maliye politikasının etkinliği içindeki giriş, durgunluk kavramı, durgunlukla mücadelede otomatik istikrar sağlayıcılar, durgunlukla mücadelede iradi maliye politikası, genişletici maliye politikasını destekleyici araçlar, genişletici maliye politikasının genel değerlemesi, durgunluk ve maliye politikası, giriş, durgunluk. Ekonomide talep yetersizliği nedeniyle işlem hacminin daralması sonucunda ortaya çıkan kapasite düşüklüğü ve işsizlik olgusudur. Bir ekonomide, durgunlukta enflasyon gibi genel ekonomik dengenin bozulması ile ilgili bir konudur. Ancak bu durumda, toplam arz ve toplam talep dengesindeki bozukluk arza oranla talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta. Diğer bir deyişle bir ekonomide toplam talep yetersizliğinden meydana gelen bir toplam arz toplam talep dengesizliği söz konusu olmaktadır. Durgunluk halinde, milli gelir eksik istihdam düzeyinde gerçekleşmekte, işsizlik artmakta ve faktör ve mal fiyatlarında genel bir düşme eğilimi gözlemlenmektedir. Durgunluk kavramı toplam arz ile toplam talebin uyuşmaması şeklinde tanımlanan dengesizliğin ekonomik durgunluk halini ekonomik krizden ayırmak gerekir. İki olgu ve kavram arasındaki ayırıcı fark, yaşanan dengesizliğin boyutu, derinliği ve süresi ile ilgilidir. Açıktır ki durgunluk, krize göre daha yüzeyde seyreden, daha az sayıda işsizliği açığa çıkaran ve daha kısa süre devam eden bir dengesizlik olduğu halde, kriz çok daha derin bunalımlara, yaygın işsizliğe yol açan ve uzun süre devam eden bir dengesizlik halidir. İşsizlik, bir ekonomide çalışma gücü ve arzusunda olan bir bireyin cari ücret düzeyinde ve çalışma koşullarında çalışmaya razı olup iş bulamaması durumudur. Maliye politikası öğretisi ile tarihsel olarak yaşanmış olan ekonomik durgunluk ve işsizlik arasında ortaya çıkış zamanları itibariyle çok sıkı bir yakınlık söz konusudur. Gerçekten 1929 krizi, yaşanan bunalım ve işsizlik ile çağdaş maliye politikası görüşünün temellerini oluşturan Keynesyen maliye politikası anlayışının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Keynesyen görüşe göre tasarruf ve yatırım dengesizliği, piyasa koşullarının ekonomik dengeyi ve tam istihdamı otomatik olarak sağlamasını engellediğinden piyasalara kamusal genişletici politikalarda müdahale edilmesi kaçınılmazdır. 1930'lara gelinceye kadar kuram ve uygulamadaki hakim görüşe göre piyasa mekanizması ekonomide tam istihdamı ve fiyat istikrarını otomatik olarak sağlamaktadır. Bu görüş çerçevesinde fiyat ve faiz esnekliği yolu ile arz ve talep dengesizlikleri ortadan kalkar ve böylece ekonomide istikrar sağlanır. Klasik görüşe göre emeğin fiyatı olan ücret her iki yönde de esnek olduğundan ekonomide daima tam istihdam sağlanmış olur. Hatta ücret haddi, emeğin biyolojik varlığını sürdürmede de etken olduğundan uzun dönemde işsizlik sorunu ile karşılaşılmayacağı öngörülmektedir. Kronik işsizlik, el ücretleri biyolojik asgari düzeyin altına çektiği zaman emek arzı gerileyerek istihdam düzeyinin yeniden kurulacağı ve ücretlerin makul düzeye yükseleceği ileri sürülmüştür. 1929 krizi ve patlak veren büyük işsizlik, tüm dünyaya, piyasa ekonomilerinde geçerli olduğu iddia edilen otomatik denge sağlayıcı piyasa güçlerinin gereği biçimde çalışmadığını ve piyasaya müdahale edilmediği durumlarda işsizlik ve fiyat dalgalanmalarının ortaya çıkabileceğini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve Batı ekonomilerine 110 maliye politikası sıra sizde yayılarak büyük boyutlara varan işsizlik ve durgunluğa karşı ekonomilerin iç dinamikleri dışında bir çare düşünülmeye başlandı. İşte böyle bir ortamda oluşan Keynesyen maliye politikası kuramı, durgunluğun giderilebilmesi ve istihdamın sağlanabilmesi için devlet müdahalesini aktif bir unsur olarak ortaya koymuştur. 1929 krizi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz internet üzerinde bulunan birçok siteden yararlanabilirsiniz. Örneğin, Encarta Ansiklopedisi'nin internet sayfasının arama bölümüne Great Depression in the United States yazarsanız dönemin resimleri eşliğinde geniş bilgi içeren bir makaleye ulaşabilirsiniz. http://encarta.msn.com Bunun yanı sıra büyük bunalımı konu edinen kapsamlı web sitesi bulunmaktadır. Bunların başarılı bir örneğine şu adresten ulaşılabilir. http://newdeal.ferry.org/ Ancak durgunluğun nedeni ve dozuna göre uygulanacak olan maliye politikası aracının seçimi farklı olmaktadır. Hafif durumlarda özel kesim harcamalarını yükseltebilecek önlemler yeterli olabileceği halde, ağır durumlarda birinci önleme ek olarak kamu harcamalarının da hızlı bir şekilde yükseltilmesi gerekebilir. Bilindiği gibi vergi gelirlerinin değişmediği durumda kamu harcamalarının yükseltilmesi bütçe açığı yaratmakta. Bütçe açığı da ekonomide toplam talebi yükselterek durgunluğun neden olduğu atık kapasiteyi harekete geçirmektedir. Durgunluk durumunda atık kapasite söz konusu olduğundan kapasite sınırına yaklaşıncaya kadar fiyat artışı görülmez. Ancak kapasite sınırına yaklaşıldığında ekonomide reel gelir, fiziksel gelir artırılmayacağından dolayı genişletici maliye politikası fiyatları yükseltici etki oluşturur. Durgunlukla etkin olarak mücadele edilebilmesi için genişletici maliye politikası araçları iyi seçilmeli ve bu araçlarda yapılacak düzenlemelerin dozları kontrol altında tutulmalıdır. Aksi takdirde yürütülen mücadele gerekli etkiyi yapamıyor olabileceği gibi ekonomiyi aksi yönde tetikleyerek enflasyonist basıncın ortaya çıkmasına da neden olabilir. Durgunlukla mücadele araçları, enflasyonla mücadele araçlarının tersi yönde olduğundan mücadele zorunluluğu ortadan kalktıktan sonra eski politikalara dönmek kolay ve mümkün olmayabilir. Çünkü durgunlukla mücadele araçları harcamaların artırılmasına ve veya vergilerin azaltılmasına yönelik toplumun çabuk kabul edip aynı hızda vazgeçemeyeceği politikalardır. Durgunlukla mücadeleye yönelik maliye politikasının ortaya çıkışının tarihsel konumunu nasıl açıklarsınız? Durgunlukla mücadelede otomatik istikrar sağlayıcılar durgunlukla mücadele araçları, durgunluğun derecesine bağlı olarak iki ayrı konumda ele alınabilir. Durgunluğun hafif seyrettiği durumlarda iradi değişikliklere başvurmadan, vergi ve harcama politikalarının esneklik özelliklerinden yararlanılarak otomatik istikrar politikası yeterli olabilir. Ekonomik konjonktürün her aşamasında olduğu gibi durgunluk dönemlerinde de mali sistem içinde, sistemin duyarlılığına bağlı olarak etkinliğini duyuran, otomatik istikrar sağlayıcı elemanlar bulunabilir ve bunlar sistemin yeniden dengeye gelmesi yönünde etkili olabilir. Otomatik istikrar sağlayıcı elemanların dozu ve ekonomideki etkinlik dereceleri, sistemlerin gelişmiş ve karmaşık olmaları ile doğru orantılıdır. Vergi ve harcama sistemleri ne kadar hassas ayarlanırsa sistem o derece karmaşıklaşır ama ekonomik dalgalanmalar karşısında da o kadar etkin sonuç alınır. Buna karşılık, vergi ve harcama sistemleri ne kadar götürü ve kaba olursa sistem basitleşir ama o derecede de sistemin ekonomik dalgalanmalara cevap verme hassasiyeti zayıf olur. 6. Ünite, durgunluk ve maliye politikası 111 sistemin ekonomik konjonktüre karşı tepki veren en önemli aracı gelir vergisidir. Gelir vergisi, artan oranlı tarife yapısı nedeniyle milli gelirdeki değişmelere karşı yapısında otomatik esneklik taşımaktadır. Şöyle ki durgunluk dönemlerinde faktör gelirleri gerileyeceğinden mükellefler daha düşük vergi oranlarına tabi olurlar. Böylece vergi yasalarında ayarlama yapmaya gerek kalmadan özel kesimin vergi yükü azalır. Bu mekanizma, özel tüketim ve yatırım harcamalarının kısılma hızında bir azalma meydana getirerek bireylerin elinde tüketim, hatta yatırım için bir miktar fon kalmasını sağlar. Maliye politikası 24 nolu bloğun sonu.